Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, yani elhamdülillahi rabbil alemin. Eftalu dua elhamdülillah, eftalu zikri la ilahe illallah. Bir kişi la ilahe illallah dese, lam harfini, o lam elifi uzatarak söylese, birçok günahın döküleceğini farklı farklı hadis-i şeriflerde, hatta sayı vererek 4000 günah, 3000 günah gider buyurularak müjdeler verilmiş. La ilahe illallah, halisen ve muhlisen inanarak, samimiyetle, muhabbetle, hayatın bütün gayesi ve Cenab-ı Hakk'ın bizden muradı olduğunu düşünerek bir kez la ilahe illallah dese insan, elbette bu mizandan ağırdır. Elbette bunun karşılığı cennettir. Elbette bunun karşılığı iman ve onun berekatıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle tamam olur. La ilahe illallah dilde, Muhammedur Resulullah da kalpte tasdik edilmesi gereken manadır. Zira la ilahe illallah sözü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukundan gelen ilk kelime, kelimetül ulyadır. Muhammedur Resulullah sözü kelime-i tevhidin sırrı ve temeli ve o tevhidten murad edilen fikri, niyeti, tefekkürü ortaya koyan sahadır ki bu kelime Cenab-ı Hakk'ın indinde Muhammedur Resulullah olarak mahluka ait değildir, mahluk da değildir. Tekrar ediyorum, Muhammedur Resulullah sözü Cenab-ı Hakk'ın kelamı hükmündedir. Tabii ki Kur'an'da la ilahe illallah da geçmektedir. Fakat bilhassa daha evvel de söylediğimiz gibi Sure-i Fetih'te ve kefâ billâhi şehîde Muhammedur Resulullah sözünden anlaşılıyor ki Kur'an madem ki mahluk değildir, Muhammedur Resulullah sözü de bir mahluk değildir. Allah'ın indindeki bir kelamdır. La ilahe illallah sözü mahlukun halikini zikri, Muhammedur Resulullah sözü ise halikin yarattığını zikri ve ilan etmesi, onun kelamıdır. Bu sebepten dolayı kelime-i tevhid ancak bu ikisiyle tamam olur. Birisinden birisini ihmal, bir manadan bir kelimeden diğer cümleyi çıkartmak kelime-i tevhid değildir. Belki kelime-i teşriktir. İşte bu sözün ilk kaili ve muallimi Hazreti Fahri Alem, sebebi icadı alem ve mefhari beni Adem Hazreti Resulü Sekaleyn Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezî tenhallü bihil ugad ve tenfercü bihil kurab ve tukda bihil havâic ve tunalü bihil regâib ve husnul havâtim ve yüstesqal gamâmü bivecihil kerîm ve ala âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek ya rabbel âlemîn. Her cuma, her sohbette bir salatü selamı farklı bir şekilde sizlerle okuyor. Efendim tezekküre, salatü selama, tesbihata, teslimata, efendim hiç olmazsa buradan biz de dahil olarak cumamızı bereketlendirmeye, bereketinden istifade etmeye hepimizi davet etmiş oluyoruz. Belki de bu konuşmalar sadece bu salatü selam, bu hamdele ve salvelelerin berekatıyla bir değer kazanacak. Cenab-ı Hak göçmüşlerimize rahmet eylesin, hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Mesnevi manevi sohbetleriyle şu andaki vaktini malayaniden çıkartıp güzel bir şeyler yapayım niyetiyle kimler oturup şu anda bu programı dinliyorlar, buradan istifade etmek istiyorlar ise ya Rab, inşallah onların niyetine göre muamele eylesin ve inşallah Cenab-ı Hak bizim de niyetlerimizi tasih eyleyip rıza-i şerifini tahsile vesile olacak konuşmalar, sohbetler yapmayı nasip eylesin. Evet, bu dualarla artık şu anda yerinizi almışsınızdır. Mesnevi-i maneviden başlayalım bugün. Nedir mesnevi-i manevi? Artık tabii ki biliyorsunuz, fakat ilk defa programı dinleyenler için söyleyelim. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin İslam medeniyetine kazandırdığı, büyük İslam medeniyetinin yapı taşlarından, güzel mimarisinden, insanı imar eden efendim eserlerinden biri olan Mesnevi-i Manevi, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri, hadis-i şeriflerin hayata tatbiki, insanın kendisini bilip Rabbini bilmesi yolundaki mesaisini ortaya koyan mühim bir eserdir. Evet, bu mahiyette bir eserdir. Mesnevi-i Manevi'yi bir velinin yazdığı herhangi bir kitap, herhangi bir vaaz olarak kabul etmemeli. İşin ilmi boyutunu çok iyi fark etmeli. Burada zikredilen ayet-i kerimelerin, işaret edilen hadis ve ayetlerin farkında olunmaya, farkında olmaya çalışılmalı ki ciddi bir sahada konuşulduğu ve o ciddiyette dinlenildiği belli olsun. Bu şekilde niyetlerimizi tazelersek tabii ki sadrımıza şifa olsun. Yani kalplerimiz de bu manadan alsın. Evet. Şimdi şöyle başlıyor efendim söz. İnsanın vücuduna can da, revan da, gayb aleminden akarsu gibi gelir. Tabii biz en önce tercümeyi okuyoruz. Yani burada Tahir-ül Mevlevi'nin tercümesi varken tabii ki bizim pehlivanlık yapmamıza gerek yok. Biraz Tahir-ül Mevlevi'nin tercümesinden istifade ediyoruz. Bazen kelimeleri de açıyoruz. Evet. Der vücudu ademi canu revan, miraset ez gayb çün abı revan. Farsça olarak da beyit bu şekilde. 2225. beyit. İnsanın vücuduna can da, revan da, bunları anlatacağız. Gayb aleminden akarsu gibi gelir. Ne deniyor? İnsanın vücuduna, yani hissettiği varlığına. Çünkü bizim bir vücudumuz var. Biz kendimize göre bunu hissediyoruz. Allah Teala'nın hissettirebildiği kadarıyla bir varlık telakkimiz var. Biz varız, bir vücudumuz var bizim. Neye nispetle? Bu aleme nispetle. Allah Teala da bize geçici olarak, muvakkat, göreceli, izafi olarak bir vücut, bir benlik, şahsiyet vermiş mi? Vermiş. Ona göre de emanet vermiş. Dolayısıyla işte bakın, sadece şu söz bile tasavvuf hakkında atıp tutan insanlara çok güzel bir cevaptır. Onlar derler ki, onlar insanın vücudunu kabul etmez, varlığını kabul etmez. Hayır, varlığını kabul eder. Fakat o varlık yanında kendi vücudunu öne süren adamın çürük mazeretini kabul etmez tasavvuf ehli. Çünkü bütün günahların anası veya babası benliktir. Babası benliktir, kökü bendir, ben enaniyettir. Bu enaniyet neye göre yok olur? Seni görünce mi yok olacak, beni görünce mi yok olacak? Birbirimize göre bazen tevazuyu, bazen mahviyeti takınırız ama biz kendi kendimize kaldığımızda ne yaparız? Bizim esas bu vücuduyetimizi nispet edebileceğimiz, ille de kıyas etmemiz icap ediyorsa Cenab-ı Hakk'a nispetle ne olduğumuzu nazarımıza verir tasavvuf erbabı. Böylece o kudret karşısında varlık iddiasında bulunma. Mahlukatın yanına çıktığında, onların sahasında bulunduğunda, ki onlardan hiçbir zaman azade olamazsın, bu dünyanın semavatı, yeryüzü, insanlarıyla, her türlü yarattığı mahlukatıyla sen mukayyetsin, bağlısın, onlardan ayrılamazsın ki. Ama onlar içinde de yine kendi varlığının geçici bir varlık ve bir emaneti yerine getirmek için sana verilmiş bir vücut olduğunu düşün, tefekkür et diye daima seni Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetine karşı murakabe ve kontrole davet eder tasavvuf. Bunun neresi anlaşılmaz ki? Böyle yaptığında vahdeti vücutçu diyorlar. Ne vahdeti vücutçusu yahu? Ya bileni bilmeyeni niye konuşur bu acayip meseleleri? Kimin haddine düşmüş insanın ilmi olmadan, tefsirden, fıkıhtan, akaidden bir haber olmuş? herhangi bir Kur'an-ı Kerim'in ayetini bile, en böyle anlaşılır ayetini bile tahlil etmekten aciz insanların ağzına sakız olacak mevzu mudur vahdet-i vücut? Soruyorum size. Kim konuşabilir? Kimin haddine düşmüştür? Pes enel hak nice desün kişi mansur olmadan diyor. Hallacı Mansur gibi bütün zerraatta, bütün kainatta, felekte, arzdan küreye, zerreye kadar her şeyde hakkın tecellisinin tam masarı olmuş. Kendine göre tam masarı olmuş. Peygamber'e nispetle değil, başka bir veliye nispetle değil. Kendi kabını tamamıyla pür nur etmiş, hakkın aynesi haline getirilmiş bir kişinin kendi ağzından çıkan söze bile mukayyet olamayacak, onun ağzından hakkın konuşabileceği seviyeye gelmeden bir insan enel hak dese vallahi küfürdür, billahi küfürdür. Kim ilimsiz, seyri süluksuz, fena ve baka mertebelerini görmeden vahdet-i vücuttan dem vurabilir? Bu sahadaki sözleri kendine mal ediyormuş veya kendisinden geliyormuş gibi nakledebilir. Burada bendeniz size gezegenlerin bilmem ne efendim seyrinden, güneşteki patlamaların bilmem santigrat derecelerinin, feleklerin ona uzaklığından, dünyadaki bilmem ne atomlarının parçalanmasıyla alakalı formülden bahsettiğimde siz bana sormuyor musunuz? Sen ne okudun? Nükleer fizik okudun mu? Astronomi okudun mu? Bu sahada bir yetkin var mı diye sormuyor musunuz? Buradan size bir ilaç tavsiye etmeye kalktığımda Sağlık Bakanlığından Tabipler Birliği'ne kadar enseme benim basmıyor mu? Sen nasıl bu ilacı tavsiye edersin? Sen nasıl baş ağrısına bu hapı verirsin diye beni mahkeme mahkeme süründürmeye kalkmıyorlar mı? Kalkıyorlar. Allah davası, tasavvuf meseleleri bir izni icazet olmadan, bir görgüsü bilgisi olmadan herkesin konuşabileceği bir saha mıdır erenler? Bu şu anda teftiş edilmiyor diye, hadi şu anda bunun kanunu kitabı yok, bu işin sahtesini ayıracak, tefrik edecek bir müessese yok diye biz bu insanlara kulak verip yalan yanlış şeyleri dinlediğimizde bize sorulmayacak mı? Kanun çıkarsa bu dünyada sorulacak. Bunun kanunu bu dünyada çıkmazsa ahiret kanununda yine sorulacak. İnsan haddini bilmeli, çok dikkatli dinlemeli. İşte burada Hazreti Pir insanın vücudiyetinden bahsediyor. Öyle bir vücuttur ki devamlı buna can ve revan gelir. Revan ne? Revan aslında hayvan karşılığı, nefsi hayvaninin Farsçadaki adı. Nefsi revani, canı revani denildiğinde hayat emarelerini göstermesi. Yani bir canlının nabzının atması, yemesi, içmesi, koşması, uyuması, efendim belli şeyler yapması, iş güç tutması, eş bulması, bunlar hayvaniyete ait meselelerdir. Bu canı da Allah bize akıtmakta diyor Hazreti Mevlana. Cenab-ı Zülcelal Celle Celaluhu insanın vücuduna can da revan da nereden gelir? Sen yediğin ottan, nebattan, yiyecek etten zannediyorsun bu canı. Hayır, gayb aleminden aktarılır. Senin bir istihkakın vardır. Ruhi hayvaniinde, ruhi insaniinde devamlı o gayb aleminin ol demesiyle yenilenir ve daima o kayyumiyetle senin üzerinde bu can da, hayat da, hayvaniyet de, insaniyet de tazelenir. Nereye kadar? Bu vücudiyetin bu alemdeki görülünceye kadar, paydos denilene kadar bu devam eder. Zaten bu bile göstermektedir ki sendeki can, hayat, her şey gayb aleminden beslenmektedir. Oradan emir çıkıp da tamamdır bunun işi, bu dünyada tamamdır, bu kadar denildiğinde en sıhhatli adam, damarlarında hayat, şehvet, can akan bir insan olduğu yerde çakılır kalır. La yastakdimune sa'aten ve la yastakhirun. Ve la yastakhirune sa'aten ve la yastakdimun. Ne ileri gider ne geri gelir. Hiçbir şekilde ne tekaddüm eder. Allah indinde bu iş tamam oldu denildikten sonra artık ona bir çare, artık ona başka bir alternatif sunma ihtimali yoktur. Akarsu gibi gelir. Akarsu gibi akar. Her vakit gayb aleminden insan bedenine devam ediyor. Her zaman ez gayb nev nev miraset vez cihanı tenbirun şev miraset veya şov miraset. Her vakit gayb aleminden insan bedenine yeni yeni hayat ve füyuzat varit olur. Her an insan tazelenir. Ten cihanından da dışarıya çık emri verilir. Her an bu olur. Evet. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca hücre ölür, milyarlarca hücre dirilir. Bak, ölçebileceğin kısmı da var. Biz maddeyi ölçebiliriz. Maddenin ölçülebilir oluşu onun mukaddes oluşuna işaret değildir. Lütfen iyi dinleyin. İstirham ediyorum. Maddenin ölçülebilir oluşu onun manaya tekaddüm ettiğinin, üstün olduğunun alameti değildir. Maddede bir şeyleri ölçebilmen, ölçülemeyecek olan, senin ölçülerine girmekten münezzeh olan, mananın sahibine ve manaya işarettir. Asıl olan manadır. Mana olmasa o madde olmaz. İşte ezberlenmesi gereken hep söylediğimiz cümle, madde mananın yoğunlaşmış şeklidir. Bir şeyin maddesi varsa manası olduğuna işarettir. Bir şeyin madde oluşu manasız olduğuna işaret değildir. Nasıl oluyor ki insan aklı ters işlemeye başlıyor? O yüzden de hep belden aşağıya kayıyor ve tersliklerle maalesef illetleniyor. Maddeyi gören artık manayı aramıyor. Tam tersine, maddeyi gören adamın manayı daha çok araması lazım. Çünkü madde mananın işaretidir. Madde manaya işaret eden, artık inkar edilemeyecek noktada olan şeydir. Nitekim mucizeler belki maddenin kanununa ters fakat ortada maddi olarak da görünen şeyler olduğu için artık mucizeyi, kerameti, sun-i ilahiyi inkar eden bir adam deli hükmünde, hatta o bile değil, delilerden ve hayvanlardan aşağı bir hükümdedir. Deliyle anlamayana deli derler. Onda eksiklik ondandır. Delil ile deli arasında bir lam farkı vardır. Delilden anlamayana deli derler. İşaretten anlayana akıllı adam derler. Bunun gibi. Elini bir ateşe sokuyorsun, yanıyor. Artık büyük ateş beni yakmaz diyebilir misin? Ancak deli söyler bunu. Elinden ateşin yandığını gören bir adam büyük ateşe girer mi? Girmez. Ne de akıllı adam dersin. Bunun gibi yani. Dolayısıyla devamlı tazelenmekte. Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, devam ediyor. Kovt peygamber ki diye devam ediyor. Daima iki melek nasihat için hoş bir nidada bulunur. İnsanın hayatında, insanın sahasında bu vücut alemi ve bize göre varlık alemi olan Allah Teala'nın imtihanhane ve bir medrese, bir tahsil ve imtihan hayatı olarak güzelliğimizi göstermek için bize fırsat olarak bahşettiği, kendisinin bizim nice güzel, hangi nitelikte güzel olduğumuzu bildiği halde bizi bize anlatmak için kurduğu bu alemde her an iki melek iner ve nasihat için şöyle hoş bir nidada bulunur. Derler ki o iki melek, ya ilahi, infak ve tasadduk edenleri doyur. İnfak edenleri, sadaka verenleri. Ne yap? Sen doyur ya Rabbi. Verdikleri her dirheme bedel, küçük kuruş bile verseler, kendilerine yüz binlercesini ihsan eyle ya Rabbi diye yeryüzüne inen melek hiçbir zaman boşluk olmadan daima bu şekilde bu alemde nida eder. İlahi, ve bir de şöyle der iki melekten biri de, İlahi hasislere de dünyada ziyan üstüne ziyandan başka bir şey verme. Cimrilik eden, infaktan kaçan, bir şey vermekten korkan, aman malım gidecek, mülküm gidecek diye dünyaya sarılıp ahiret için çalışmaktan alıkonanların da ya Rabbi sen onların üstüne ziyandan, hasretten, huzursuzluktan başka hiçbir şey verme diye memur olan melek bu şekilde dua eder. Evet, bu ibret. Bu hadisi şerif meşhur bir hadis-i şeriftir. Çünkü burada hasislik derken şunu da söylemek lazım ki, çünkü Tahir-ül Mevlevi Hazretleri de Allah razı olsun bunu zikretmiş. Bir kere Müddessir suresinde وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ ayeti kerimesini hatırlayalım. Başa kakarak vermek, verdiğinin fazlasını bekleyerek muhatabından, ben şunu vereyim de o da ileride bana bunu versin diye beklemek. Veya ona minnet ettirerek, al işte al ben veriyorum deyip ezerek vermek. Verdiğin kişiyi küçük görmek. Verdiğin kişiyi küçük görmek. Bu vermelerin hepsi neye giriyor? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Sure-i Bakara'da 264. ayeti kerimesindeki sırra da işaret ediliyor ki, bakın bunu da konuşalım. İşte Mesnevi-i Manevi'nin tefsir hususiyetini de görmemiz açısından önemli. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku ma lehu ri'a'en nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. Ayeti kerime sadakallahu aleyhim devam ediyor. İman edenlere Cenab-ı Hak sadakalarınızı veriyorsunuz ama bu sadakaları sakın başa kakarak, eziyet ederek, üzerek verip de sadakalarınızı iptal etmeyin. Bakın dostlar, iptal kelimesini biz bu Türkçemizde konuştuğumuzda bir şeyin ortadan kalkması gibi düşünüyoruz. Yani bizim Türkçemize bir şey iptal ettim ben. Yani şunu iptal ettim, şu artık almıyorum manasına kullandığımız bir iptal var ki, bir şey yürürlükten kaldırmak gibi algılıyoruz Türkçemizde. Fakat buradaki la tubtilu kelimesiyle ayet-i kerimede bildirilen iptal kelimesinin esas kelime kökü batıldır. Batıl nedir? Hakla işinin olmamasıdır. Hak zemininde olmayan şeye batıl denir. Bir şeyler var görünüyor ama zemini hak değil. Temelinde hak yok. Ne demek? İman yok. Yani ey iman edenler, ancak kafir olanların ve imansız olanların yapabileceği bir harekettir. Bir şeyi verdiği zaman başa kalkmak, karşıdakini üzmek, eziyet etmek. O zaman siz böyle yapmayın. Peki ne için yapılacakmış o zaman sadaka? Zaten hemen ayetin devamında buyuruyor ki, bu şekilde yapanlar, işte bunu yapanlar var, insanlara gösteriş için yapanlar var, veriyoruz işte diyenler var. Bunlar ne yapmış oluyorlar? Allah'a kıyamet gününe inanarak yapmıyorlar bunu. İşte bak, batıl oluyor. Yani iptal demek, hükmü olmayan yaptılar ama hükmü olmayan ibadet değil. Böyle bir ibadet hak çerçevesinde yok, kayıtlı değil demektir. Yani Kur'an istilahındaki iptal etme, çünkü ötekisinin karşılığı boşa çıkmaktır. Tahbata amalukum, habita amalukum, habta amal. Amellerin var olduğu halde yok sayılması. Biz Türkçe'de iptal derken böyle anlıyoruz. Fakat ayet-i kerimedeki iptal etmeyin manasındaki karşılık batıl kelimesidir. Dolayısıyla bunun hakta zaten bir yeri yoktu ki hükmü olmasın. Yani zaten sadaka sayılmaz ki bu sevabı gidiyor gibi olsun. Arz edebiliyor muyum acaba? Hani namazda ben abdestsiz namaz kılıyorum. Şimdi abdestsiz namaz kılını da batıldır zaten. Bu namaz olmaz ki. He bir de namaz kılar adam, gıybet eder, namazın sevabı gider. Bak, o sevabın gitmesi hapt olmasıdır. Ama abdestsiz namaz kılıyorsa iptaldir zaten o. Yani namaz değildir ki. Burada çok büyük bir tehdit var işte. Ey iman edenler, siz ibadet yapıyorum zannedersiniz, Allah katında iptaldir. Yani batıldır bu hareket. Denecek şekilde bizi ikaz ediyor. Peki araya giderken şu soruyu sorarak gidelim. Kullara karşı verilen şeyde minnet ve eza yapıyor. Al bakalım bunu falan diye yüzüne çarpar. Ona eza verir. Sanki onun minnet etmesini de bekliyormuş gibi. Kullara karşı yapılan infakta muamele böyle oluyorsa, ya bu ibadetin sahibi olan Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu onun ibadetini emrettiğini yapıyorken, sanki Allah'ınla, yani işte al namazı da kıldın, bana artık ilişme, sadaka da yaptım, artık benden ne kulluk bekliyorsun tarzında, böyle bir niyetin veya hareket tarzının Allah'a karşı olması durumunda kişinin durumu ne olur? Bari arada düşünürken şunu da ilave edelim de fazla sizi yormayalım. Birisinde kullar için yaptığını zannettiği ibadet veya hareketin hükmü yoktur. Diğerinde ise o kendini insan zannedenin Allah katında hükmü yoktur. Birisinde amel batıldır, birisinde insanın kendisi batıldır. Düşünün, buluşalım.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, beraberiz tekrar. İnşallah bu arada düşünmeye fırsat bulabilmişsinizdir. İşte ilk bölümde anlatılan, ilk bölümün sonuna doğru anlatılan kısmı da düşünürsek, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz buyuruyor ki, öyle vermeme, infak etmeme halleri vardır ki, bu yanlış infak ve sadaka anlayışından dolayı ondan daha kıymetli hale gelmiştir. Hani deriz ya, böyle vereceksen hiç verme, böyle kılacaksan hiç kılma, böyle oruç tutacaksan hiç tutma. Gerçi kimsenin bunu söylemeye haddi yoktur. Zahiri kaldırmak, zahirdeki bir ameli yok kabul etmek kimsenin haddine değildir. Fakat vicdan insana bizsiz sessiz, sensiz bensiz, la mekansız, vakitsiz, ansız, demsiz hitap eder ve söyler bunu. Böyle mi yani? Bu mudur? Vermek bu mudur? Namaz bu mudur? Zikir bu mudur? Bu soruyu sorar ve bırakmaz. Ebeveyninin paçasına yapışan çocuk gibi. Söyle ya, bana bunun cevabını ver der. Ne zamana kadar? Ya o vicdanı tatmin edeceksin ya da susturacaksın. Ya tatmin edeceksin ya susturacaksın. Eğer susturma yolunu tercih ettiyse bir insan, artık zaten külli iradenin, alemi kudretin ve gayb aleminin kendisine akıtacağı can damarlarını kesmiş olur ki o insanda vicdan da kalmaz. Allah muhafaza eylesin. O zaman infak etmemek daha iyidir derken ne demektir? İnfakın şartı bellidir. Sadakanın şartı bellidir. Ne yapman lazım? Allah'ın malını ancak Allah'ın emrine göre ver. Evet. Evet. Be emri hak medih. Allah'ın emrine göre sen bunu ver. Kendi kafana göre verme. Her şey için bu geçerli. Biz şimdi vermek deyince sadece bunu mal vermek zannediyoruz. Can da öyledir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin tarihe mal olmuş meşhur sözü vardır. En büyük infak nefisten ve candan verilen infaktır. O sebepten dolayı ibadet ve taatını yapmayan kişi cimridir, nekestir. Niçin? Bedeninin şükrünü, nefsinin şükrünü ve gerekli infakını yapmadığından haşa, Allah Teala'ya karşı hassislik yapmış olur. Allah Teala bunu böyle görmeyi nasip eylesin. Ve cömertliği, en önce nefsinden cömertlik. Çünkü neden? Bir insan seni üzmüş. Sen o an kendini tutmuşsun. Allah için sabretmişsin. Bak bu infaktır. Nefsinden vermektir. Gadaplanacak bir durumun olmuş. Şahsına ait bir gadap. Sen onu tutmuşsun. Bu senin kendinden vermendir. Bir kişi belki senin tarafından cezayı hak etmiş. Orada Allah hukuku yok. Cemiyete faydalı bir düzeltme yok. Sadece sen kendi hakkını alacaksın. Veya bir akraban senin hakkında kötü konuşmuş ama sen onu aramışsın, ziyaret etmişsin, telefon açmışsın. Bunların hepsi bir infaktır ve candan verilen infaktır. Arz edebiliyor muyum efendim? İlim vermişsin, hikmet vermişsin, bir insanın müşkülünü çözmüşsün. İşe giremiyormuş iş bulmuşsun, evlenemiyormuş eş bulmuşsun, aş bulamıyormuş aş bulmuşsun. Belki elini cebine bile sokmamışsın, vesile olmuşsun. Bu da bir infaktır. Ama bunların hepsinin ölçüsü, hepsinin şekli Allah'ın rızasına uygun oluşuyla alakalıdır. Yoksa ben gidiyorum bir adamın içki parasını alıyorum. Bir adam işte bir gayrimeşru bir ilişkide bulunacak. Ona bir şeyler kolaylık tanıyorum. Bu infak değil ki, bu hizmet değil ki. Yani bunun hiçbir hizmet tarafı yok ki. Bu vermek vermemekle kıyaslandığında çok daha kötüdür. Veyahut doğru olan, meşru olan bir sahaya bir şey veriyorum ama kendime göre veriyorum. Nasıl yapıyorum? Başa kakıyorum. Her yerde benim hayrım söylensin istiyorum. İnsanlara gösteriş için yapıyorum. Bu gösterişin vebalini, lanetini, cehennem azabını alacağıma, elimde parayı tutsaydım da mirasçılarıma kalsaydı, ben öldükten sonra param dağıtılsaydı daha iyi değil miydi? Daha iyiydi. O zaman infakı ne belirler? Yani nirengi nokta şu, cümle bu aslında. İnfak ve sadakayı ne belirler? İnsanın cömertliği belirlemez. İnsanın verdiği para belirlemez. Allah için onu yapman, Allah'ın da o işte razı oluşu belirler. Yoksa senin kafana göre yaptığın cömertlik, infak, sadaka ve hizmet, bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Allah'ın rızasına uygun ve sen de o iman ve rızaya muvafık hareket ediyorsan bunların bir değeri vardır. Ta ki Allah yolunda infakına bitmez ve tükenmez bir hazine bulasın, bir de kafirler sırasında bulunmaktan kurtulasın. Çünkü vermeyi, infak etmeyi eğer kafirler ve münafıklar gibi yaparsa bir insan, o olduğu yerde saymaz ki. Hemen onların defterine kaydolma tehlikesi vardır. Men teşebbehe bikam fehuve minhum. Yani benzersen onlara yazılma tehlikem vardır. O halde aslında arkadaşlar, kıymetli dostlar, böyle düşünüldüğünde kafirlerin şu anda halk olunmasının bile bize bir rahmet olduğu anlaşılmıyor mu? Hani bir adama sormuşlar ahlakı nereden öğrendin diye. O da ahlaksızdan demiş. Nasıl yahu? Onun yaptığı hoşuma gitmedi. Onun yaptığının ne gibi neticeler doğurduğunu gördüm. Hareketi yapmadım. Ben edebi edepsizden, ahlakı ahlaksızdan öğrendim diyen bir İslam aliminin sözü gibi. Bugün kafirlerin stili, üslubu, tarzları meçhul olsaydı, küfür nicedir, münafıklık alameti nasıl olur, biz bunları bilmiyor olsa idik, yaptığımız fiillerin bizi küfre mi, nifaka mı, fitneye mi sebebiyet verdiğini nasıl anlayacaktık? Allah Teala bunu bize izah etme mecburiyetinde değildi ki. Fakat izah etti. İzahı nedendir? Bizi çekindirmek, sakındırmak içindir. Yani merhametindendir. Allah'ın merhameti Efendimizin rahmeten lil alemin oluşundandır. Evet. Eğer sen kamil bir adamsan, hakkın emrini hakikate vasıl olmuş bir kamilden sor da öğren. Eğer sen olgun olduğunu düşünüyorsan, evet. Ben nasıl öğreneceğim bunları? Ya bu infak etmenin şey, işte bakın, bir kamil, güzel bir insan bize bunları anlatıyor. Ayet-i kerimenin inceliklerini hayat tarzı olarak, o aşk inbiğinden geçirerek bize aktarıyor. Aa, ben böyle yapmayayım diyoruz. İnsanlığı öğreniyoruz. Nefsini bilen, haddini bilen bir insandan hakkın tecellisi ne kadar güzel yansıyor. Ayna vardır. Böyle bendeniz bazı yerlere gidiyorum, işte programa falan çıkıyorum. Bakıyorum işte programdan evvel hazırlanacağımız aynanın önüne geçiyorum. Ya bir tuhaflık var. Sonradan fark ettim ki ayna bozukmuş. Aynanın orta bölgesinde bir ovallik var veya bir anormallik var. Orada yüz, kaş, saç, baş hepsi bir tuhaf görünüyor. Yani aynaya bakıp da kendini düzeltme fırsatı bulduğunda, eğer ayna düzgün değilse, yahut ben kendi kendime yeterim diyen bir adam ne kadar kendi kendine yetebilir? Aynasız kalmışsa o insanın kendisini düzeltme ihtimali ne kadardır? Bir insan senelerdir kendi yüzü, kendi saçı başı olmasına rağmen karşıdan bir yansımayı görmeden kendi kendini düzeltmeye muvaffak olabilir mi? Olamaz. Bu maddedir. El yordamıyla bile artık meleke kesbettiğin azaların hafızası denilen bir yöntemle üç aşağı beş yukarı bir adam kaşına, gözüne, üstüne, başına şekil verebilir. Aynaya ihtiyaç duymasa da, aynaya bakar gibi yapamasa da en azından durumu kurtarabilir. Maddedir bu. Peki bunun talimini hiç yapmadığın bir sahada manadaki eksikliğini, manadaki fazlalığını neyle düzelteceksin? Ehlinden sor. Eğer kamil isen kamili ara, bul. Kemal alameti nedir? Ben insanı kamil miyim? Bu soruyu soruyorlar. Ben insanı kamil olabilir miyim? Ne bileyim? Tam da adamına sordun yani mübarek. Kendim ben buradan cevap veremem. Fakat bir insanın kamil olma hasreti nereden anlaşılır? Kemal sahibi insanlarla oturup kalkmasından, kemal ehline rağbet etmesiyle anlaşılır. Yani eve misafirle çocukla gidersiniz. Çocuk hemen kendi akranının yanına oturur. Siz bal, bademden bahsetseniz, diliniz şeker esse, çocuk kalkıp da o sohbeti dinlemez. Ya gider televizyonun yanına oturur, bir çocuk programı seyreder. Ya da oturur bir bebekle, çocukla, yaşıtı birisi varsa, başlar saatlerce orada oynamaya. Sen de karşıdan bakarsın. Ne anlıyor ya? Aynı şeyi alıyorlar. Gek gek, gük gük oynuyorlar, vakit geçiriyorlar diye. Hadi avunuyorlar diye ellemezsin. Yani şöyle bir şey düşün. Bir çocuk var ki sen bir ilmi mevzu konuşuyorsun. Bir hayati efendim veya ne bileyim hikmetli bir mevzudan bahsediyorsun. Çocuk akranlarını bırakıyor, geliyor senin yanına oturuyor. Ağzına bakıyor, dinliyor seni. Sen bu çocuktan şüphelenirsin değil mi? Allah Allah. Bu çocuk ama bunda bir kemal var dersin. Olgun. Bir tuhaflık var dersin. Fark edersin yani. E şimdi biz madem ki kemal ehli olmaya çalışıyoruz, madem ki büyük olduğumuzu iddia ediyoruz, bunun ölçüsü nedir? Kamillerden istifade etmen. Olgun insanlardan, bu yolda terakki etmiş, seyri sülukunu görmüş, Allah Teala'nın hikmetiyle, muhabbetiyle işba, yani doluluk halini yaşamış insanlardan ne kadar istifade etmeye çalışıyor ve muhabbet ediyorsan, o sendeki kemale, kamil insan olmaya işarettir. Yani burada bir mana da şudur. Canım herkes bunu yapıyor diyerek, etrafta piyasada moda olmuş olan akımlara kapılarak, canım bunlar yapıyor bir ben miyim sanki deyip, nakıs olanları kendine şiar edinir de, kamil olanları kendine şiar edinmezsen, bu sende asla kemale gidemeyeceğinin bir alametidir. Sözü bir de bu taraftan işitelim. Bu şekilde anlayalım. Kur'an-ı Kerim'de gaflet erbabı için tehdit vardır. Evet, böyle devam ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de gaflet erbabı için tehdit vardır. O gafillerin infak eyledikleri şeylerin kendileri için böyle bir vuslat, bir yakınlık değil, tam tersine bir medarı hasret. Yani hasreti onları götüreceğine dair hükümler bildirilmiştir. Nitekim ayeti kerimede estenzu billah innellezine keferu yunfikune emmalehum evet yasuddu an sebilillah Allah Allah fese yunfikuneha sümme tekunu aleyhim hasraten sümme ya'lebun sümme yaglabun evet ayeti kerimesinde kafirler ne yapıyorlar? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstüne galebe çalmak veya inanmış insanları saptırmak için habire ne yapıyorlar? Mal dağıtıyorlar. Dertleri ne? Allah yolundan alıkoymak. Peki bunların bu verişleri ne oluyor? Bak adam ne güzel ya, hiç olmazsa bu adam cömert. Bak şu kadar köleye, bu kadar insana para dağıtıyor. Niçin dağıtıyor? Hani günümüzün bazı finans kurumları gibi. Veya günümüzün bazı habis fikirlerini yaymak için insanlara bol keseden bir şey dağıtıyormuş gibi. Hatta şunu da söylemeden edemeyeceğim. Konuyu çok basitleştirmek istemiyorum. Bazı programlar yapılıyordu. Ratingleri de katlaya katlaya gidiyordu. Millet böyle ağzı açık seyrediyordu programları. Kuşak programları vardı yani. Öğleden evvel kadın programları falan. O programlar içerisinde yapılmadık rezillik kalmıyordu. Yani kadın oynatmadan tutun da binlenmesine kadar. Yani işte bir parça çalıyor bilmem ne. Zaten otobüslerle insanlar taşınıyor o stüdyolara. Orada bakıyorsunuz ne bizim annemize benziyor ne bizim ablamıza bacımıza benziyor. Hepsi kalkıyor milyonlarca insanın önünde oynuyor. Yani insan mahallesinde bir hanıma yan gözle bakan adama bile sen ne yapıyorsun bu mahalleden defol git der demelidir. Bir işin adabı erkanı vardır. Bakıyorsun dünya televizyonlarına böyle bir sapkınlık böyle bir eğlence yok. Neyse nispeten azaldı. Galiba biraz insanlık anlayışımız da yükselmeye başladı. Öyle programlarda çıkartırlardı. Her türlü ahlaksızlığı yaparlar. Bilmemle defileleri yaparlar da yaparlar. Sonunda da çekilişte veya müracaat edenlere bir tekerlekli sandalye, bir özürler için bir akülü araba, bir bilmemlenin göz ameliyatı. Ne oldu şimdi? Ay vallahi bunlar insan ya. Bak görüyor musun nasıl da veriyorlar. Allah razı olsun. Bak böyle böyle yapıyor bu kadın ama. Hakikaten yine insan. Falanca ahlaksızlığı yapmış ama bak ne kadar güzel herkesin önünde bir şeyler veriyor. İşte 100 kişi böyle yapsa falan gibi de böyle ahkam keseriz. O zaman şöyle düşün kardeşim ben sana daha güzel bir örnek vereyim. Sen buradan bunu büyüt. Bir adam tırla eroin sokuyor ülkeye. Esrar kaçakçılığı yapıyor. Gençleri zehirlemek için ilaçlar getiriyor. Bu adam da düzenli. Her 100 çocuğa senede burs veriyor. Hatta daha da büyütelim. Bir hastane yaptırıyor. Bir okul yaptırıyor. Ama bir yandan da uyuşturucuyu devamlı olarak gençlere zerk etmek için kaçakçılığını yapıyor. Sen bu adama hayır sahibi diyorsan ben senin alnını karışlarım. Sendeki akla da şaşarım. Sakın ortada adam gibi dolaşma. Hanım gibi dolaşma. Sen nasıl böyle bir gaflete düşersin ya? Yaptığı programın 2,5-3 saatlik program içerisinde senin aile hayatını, dini inancını, her türlü İslami hassasiyetini ayaklar altına alacak şekilde bir program yapsın. Ondan sonra çıkarsın 5 dakikada 5 kişinin göz ameliyatını yaptı diye neredeyse kadını veya o kişiyi peygamber ilan et. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir aptallık olabilir mi? Bunlar nedir? İnsanı hak yoldan alıkoymaya vesile eden şeylerdir. Bak burayı dinleyin he. Biz hayır yapıyoruz. Şu kadar kişiye bilmem ne veriyoruz. Şu kadar kişiye ameliyat ettiriyoruz diyerek sana ahlaksızlığı zerk ediyor. İşte ayeti kerimede buyuruyor ki bunların yaptıkları bu infaklar o ahlaksızlıkla beraber anıldığı için o ahlaksızlığı ve yoldan alıkoyma çabalarının bir başka dalı olduğu için ancak onların azabını ve Allah'tan uzaklık hasretini artıracaktır. Bu çok açıktır, çok nettir. Bir başka misal vereyim. 50-60 kişiyi ameliyat eden bir doktor, 50 kişiyi bugün kurtardık deyip de önüne yatırılan hastanın atar damarına neşteri vurup bu da ölüversin canım, 50 kişiyi kurtardım. Bugün de canım ameliyat yapmak istemiyor dediğinde bütün alem ayağa kalkar mı, kalkmaz mı? Kalkar. Peki maddede yapılan kıyım, ana damarlarımıza atılan neşterleri niye görmüyoruz biz? Ve buradan lütfen sizi bir hususta daha ikaz edeceğim. Bakın sömestr tatili bitiyor. Çocuklarınızı sinemaya bilmem neye falan götürüyorsunuz. Bir, o sinemalara götürdüğünüzde lütfen o ses kontrolü için oradaki bulunan müesseseye baskı yapın. Anormal seslerle çocuklarınızın ruh halini ve hatta kulak işitme efendim hassasiyetine kast ediyorsunuz. Bir. İkincisi arada yapılan çirkin reklamlar var. Çocuk filmi diye götürüyorsun. Soyunmuş bir adam ortada çıkıyor. Neymiş? Serinlemek için dondurmayı bir yerine sürüyormuş. Sen bunu nasıl seyrettiriyorsun? Adam sadece onu seyrettirmek için bile dünyanın parasını oraya yatırıyor mu? Yatırıyor. Demek ki bu adam bundan bir menfaati var. Babasının hayrına yapmıyor. Senin çocuğunu zehirliyor. Sen nasıl buna müsaade ediyorsun ebeveyn olarak? Gideceksiniz, hadi seyrediyorsunuz, ona artık bir şey demiyorum. Diyecek daha halim yok. Fakat aradaki reklamlar hususunda o müesseseyi, o AVM yöneticisini muhakkak ikaz edeceksiniz ve şikayette bulunacağım diyeceksiniz. Şikayet dilekçenizi vereceksiniz. Ben çocuğuma buraya şu filmi seyret, çizgi film seyrettirmek için getiriyorum. Siz yetişkinlerin bile seyretmeye utandığı araya reklam koyuyorsunuz. Bu reklamı ben seyretmeye mecbur değilim. Bitti, bu kadar. Yani artık neyi konuşacağımızı şaşırdık zaten. Ayet diyorsan ayetten konuşuyoruz. İnfak diyorsan infaktan. Yok eğlence diyorsan eğlencede bile bu işin bir usulü var kardeşim. Yani bunlara biraz bizim cemiyet olarak duyarlı olmamız lazım. Bakın duyarlı olmaya olmaya, belli şeylere taviz verile verile o kadar abuk sabuk garayip şeyler çıktı ki şu anda içimize kadar işleyen, efendim, fitne, fesada sebebiyet veren görüşleri ne zaman bu işler böyle oldu diyecek noktada şaşırıyoruz. Halbuki bu evvel sorulmalıydı. Kardeşim şurada bir sıkıntı çektik, buna karşı ne yaptınız? Şurada bizim bacılarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz, hani başı açık olan kardeşlerimiz alınmasınlar. Bizim böyle bir problemimiz yok. Fakat Müslüman olduğu halde ve hatta Müslüman olur, başını örtmeyi tercih ettiği halde bu insanlara kolaylık aranacağına, el birliğiyle bunların başörtülerine uzanan eller noktasında sessiz kalan bir toplumun ileride ne gibi bir menfaati İslam alemine ne kadar faydalı bir durumu olabilir? Müslümanın en azından bir karakteri olur. Müslüman savaşırken bile karakterlidir. Arkadaşlar, dostlar, bunu defaatle duymuşsunuzdur. Yavuz Bahadıroğlu hocam da söylemiştir. Tarihte Müslümanlar hiçbir zaman kahpece, savaş ilan etmeden hiç kimseye hücum etmemişlerdir. Düşmanlık, savaş vesaire, bunlar ilan olmadan hiç kimseye saldırmamışlardır. Arkadan vurmamışlardır. Kahpelik yapmamışlardır. İslam aleminde böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla insanın bir şahsiyeti, Müslüman olanın bir şahsiyeti olması lazım. Müslümanın günah işlemesinde bile bir asalet vardır. Asalet. Bırakın ibadet yapmasını. Günahında bile bir Müslümanca, kabahatinde bile Müslümanca bir duruşu vardır. Çünkü ondan o iman libası sıyrılmaz. O gaflet elbet bir gün uyanıklığa ve tövbeye vesile olur. Müslümanın intikam alması, hesap sorması, hepsi muhakkak surette bir İslami bir şahsiyete bürünmüş olarak kendisini gösterir. O şahsiyeti üzerinde barındıramayan bir kişinin İslam'ı ancak rivayette kalır. Evet, bu hususlara dikkat çekmek lazım. Dolayısıyla kafirler de infak ediyordu. Falancayı filancayı iyi görünmek için, falancayı şirin görünmek için. Onu bunu peşkeş çekiyorlardı. Neden? Aman hakikati öğrenmesinler. Aman şu olmasın, aman bu olmasın. Aman işte Kur'an öğrenmesin diye. Aynı şu anda mesela bazı kurumlar var. Çocuğa bir sürü acayip garayip imkanlar sağlıyorlar. Sebep ne? Adam yetiştirmek mi? Hayır. Adam yetiştirmek değil. Aman Müslüman olmasın diye ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. İşte bu infaklar, bu efendim mal efendim harcamaları, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ancak cehennemdeki ve dünyadaki hasretinizi, hüsranınızı artıracak. Mekke reisleri, Kureyş'in ileri gelenleri Resul-i Ekrem'le muharebeye girerken kabul ümidiyle kurbanlar kesmişlerdi. Bir de kurbanlar kesiyorlar, dualar ediyorlar totemlerine. Muhammed'e karşı biz muvaffak olalım diye, bak. Allah'a karşı dua ediyorlar hakkı yenmek için. Yani hakka ve hatta putlarına kurbanlar falan kesiyorlar da niçin? Efendimiz'e galip olmak için. Ne işe yarar bu? Ancak lanetlerini artırır. Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ve Ekmelü't-Tahiyya Efendimiz Efendimiz'e kılıçları galip gelsin diye develer kurban etmişlerdi. Mesela efendisine isyan etmiş bir köle, adalet göstereceğim diye padişahın malını asilere dağıtırsa, bu dağıtmasından dolayı o asiye bir şeyde bulunur mu? Yani ondan bir menfaat beklenir mi? Padişahın malını gasp etmiş, ondan sonra esas manevi sahadaki işi bırakmış, o manasız şekilde ne yapıyor? Kendince bir şeyleri infak ediyor. Bu mümkün mü? İşte oradan bir şey alması mümkün değil. süremizi aşıyoruz galiba, eyvah. Biz burada bir ara verelim, daha sonra konuşalım.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, son bölümde sizlerle beraberiz. Şu bölümü de okuyup ondan sonra biraz hikeme atayeden sizlerle beraber istişarede bulunalım. Mesnevi Nuriye'den de okuyacaktık ama biraz mevzu heyecanlı oldu. Ondan sonra süremizde aşma tehlikesi var. Aşmayalım ki programı bozmayalım. Velhasılı şöyle diyecektir Hazreti Pir infak noktasında: Allah yolunda ekmek verirsen sana ekmek, can verecek olursan sana can verirler. Yani bu baş tacı edilecek bir meseledir. Allah yolunda ekmek verirsen sana ekmek, can verecek olursan can verirler. Eğer Cenab-ı Hak çınar ağacının yapraklarını döktürürse onu yapraksız da yaşamak imkanını verir. Eğer cömertlik dolayısıyla elinde mal kalmayacak olursa Allah'ın ihsan ve keremi seni nasıl payimal eder ve seni nasıl hakir bırakır? Bırakır mı hiç? Sen Allah için vermişsin. Mümkün değil. Evet, şimdi ekin eken kişinin ambarı boşalır ama tarlası iyileşir. Tohum için ayırdığı ambarında tohumları toprağa serpen bir adam baktığında ne olur? Ambar boşalır. Fakat ne yapar? O belki de 1'e 100 alabilecek bir toprağı tohumuyla besler ve elbette o tohumlar muhakkak surette çıkar. Dostlar, Allah için ne verildiyse zerresi zayi olmaz. Bir şeyin Allah için verilmesi meselesini de biz belirleyemeyiz. Biz bunu tayin edemeyiz. Onun Allah için olma ölçülerini yine Allah belirler. Niyet de Allah için olacak. Onu yapma şekli de Allah'a göre olacak. Bir insanın bunu kendisine göre yapması, kendisine göre ifa ediyor olması, o işten Hakk'a yakınlık murad etmesi akabinde de çok doğru değildir. Hatta hiç doğru değildir. O sebepten buna dikkat çekiyor ve nefisten infak etmenin, can vermenin karşılığında Allah'tan can bulursun. Hangi canı bulursun? Burayı da bir söyleyip geçelim. Senin verdiğin can sende geçici, muvakkat olan bir candır. Allah sana bir can verirse artık o can canandan başkasıyla beraber olmaz. Ebediyete eren bir can ve cananla beraber olan bir candır. Yani Allah Teala bize bir fıtri olarak hilkatimizde bir can vermiş. Fakat bu canı da kendisinin rızasıyla alışverişe sokmamızı en yüksek mertebeyi de bu şekilde beyan etmiş. Hatta satın alır muhakkak ki Allah cennetin en güzel yüksek dereceleri ve cenneti zat için sizden mallarınızı ve canlarınızı muhakkak ki satın aldı buyuruyor. Evet. İnna Allah eştera ayeti kerimesinde. İnsan bu pazarlıktan kaçmamalı. Bu pazara gelmeli. Nasıl infak edeceğim? Nasıl hayırda bulunacağım? Bunları da erbabından sormalı. Çünkü insan her işte muhakkak bir ehline danışmak mecburiyetindedir. Yani basit bir işin bile yapımında bir yoğurdu mayalarken bile erbabına danışmadan, ondan görmeden bunu yapamayan insan elbette ki sırat-ı müstakiminde işaret edilen nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere müracaat ederek onların arkadaşlığını istemeli. Bizzat bize bunu gösteren ve bizleri bu yola teşvik eden, bu usule teşvik eden Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Bu da unutulmamalı dostlar. Evet. Evet, şimdi setir mevzunu işlemiştik. Hikem-i Atayye'den bazı efendim mevzuları anlatırken Allah Teala'nın efendim neleri setrettiği noktasında geçmiş programa artık bakarsınız. Oradan istifade edersiniz. Şimdi Hikem-i Atayye biliyorsunuz hem böyle programın bazı ağırlıklarını da alıyor. İnsanı güzelce ayrı bir mecraya böyle güzel muhtasar sözleriyle, özlü cümleleriyle bizi ayetlerin, hadisi şeriflerin ve sünnet-i seniyenin hayata tatbiki noktasında ikaz edici güzellikleriyle irşad ediyor. Şimdi bakın istemek ve talep etmek hususunda ve ondan sonra Allah'tan nasıl talepte bulunmak mevzuunda nedir? Hikem-i Atayye'nin güzel sözleri bakın neler söylemiştir. Ma şe'nu vücudu talebi inneme şe'nu en turzaka husnel edebi. Evet. Bir insan edep noktasında tabii bunu bizim ağzımızdan duymanız çok şey gelmeyebilir, şık kaçmayabilir ama Hikem-i Atayye'deki usluba riayet ederek bir nakil yapmış bulunduğumdan sizlere aktarıyorum. Bu şekilde konuşabiliyorum. Yani meşşe'nu vücudu talebi değildir. Ne değildir? Yani değildir derken şan, yani bu bir şey değildir manasına da geliyor. Asıl o değildir manasına da geliyor. Yani şan, hani bir şeyin şanı nedir? Hani bunun durumu nedir? Senin durumun nedir diye, senin şanın nedir? Yani nesin sen? İşte araştırma görevlisi, şusu busu, bir tanınan. Yani asıl, onun aslını aramak noktasında karşına çıkan şey. Buna şan denir. Vücudu talebi. Sen de bir şeyleri isteyebilmek. Yani ben çok dua ediyorum Allah'ıma. Neden abi? Yani ben Allah'tan şunu istiyorum, güzel ahlak istiyorum, rızasını istiyorum, rızasını istiyorum. Ne kadar dindar, ne kadar güzel. Bak devamlı dua ediyor. Sabah kalkarım dua ederim, yatarken dua ederim. Tamam bu güzeldir. Yani bir şey dua etmek hakikaten güzeldir. Dua etmek insanın Allah'la bozuşmadığını gösterir. Yani dua etmek Cenab-ı Hak'la bozuşmadığını gösterir kulun. Allah'la arasındaki irtibatını gösterir. Fakat asıl önemli olan şey nedir? Hüsnül edeb. Edebin güzelliğidir. Edebin olması güzel edeptir. Neden? Çünkü edepli olan bir insan her haliyle Allah'a yalvarır haldedir. Kalbin edebi, yani kalpte bulunan ahlaka edep denir demiştik hatırlarsanız. Kalbi olarak devamlı o rabıtayı kuran bir insan devamlı Allah ile konuşuyorcasına hareket ettiğinden edebiyle. Mesela şöyle bir yani izah vereyim. Aslında pek misal vermeyi düşünmüyordum ama küçüktüğümde Ahmediye'de okuduğum bir şeyi nakledeyim size. Hem rahmetli anneanneme de belki Fatiha'ya vesile olur. Bu arada çok kıymetli bir büyüğümü de kaybettim. Çok kıymetli bir insandı. Yüzlerce belki binlerce insanın iman ile müşerref olmasına hizmet eden benim büyük hocamın da cennetlik İbrahim Efendi dediği bir zattı. Eğer sizler bir Fatiha okursanız muhakkak ki ruhu revanı efendim sizlerin bu Fatihalarından haberdar olur. Anneanneciğim de Ahmediye okurdu bize ağlayarak. Onun okumasından çok ağlayarak okuması bizi etkilerdi. İşte meşhur birçoğunuzun bildiği ama maalesef gençler artık çocuklar artık bunları duymaz hale geldi. Kıssalar anlatılırdı. Herkesin ağzında böyle güzel edep kıssaları olurdu. İşte bir zat varmış, demirci olduğu söylenir bu zatın. Ezan okunurken yani hemen camiye gidemiyor tabii, arka bir yerde kılıyor namazı, üstü devamlı isti tozlu olduğu için ezan okunurken bekler, ezana hürmet edermiş. Yani bir şekilde hangi işte meşgul olursa ezanı Muhammed'i sükunetle dinler, ondan sonra işine devam eder. Yahut belki de üstü başı müsaitse mescide gidermiş. Bu zat göçmüş. Hatta bendeniz şimdi düşünüyorum da bu zatın Hasan-ı Haddadi olma ihtimali var. Hani Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin meşhur, kendisine kutbiyet verilen bir demirciyi gösterdiler, gidip kendisini ziyaret ettim dediği zat Hasan-ı Haddadi. Efendim, Allahu Alem, ya Ağrı ya Kars, Ağrı ile Kars arasında bir yerde olacak kabride. Belki birkaç yerde de makamı vardır, Bitlis'te olabilir. Hasan-ı Haddadi, demirci Hasan Efendi diye geçiyor. Efendim, olabilir. Fakat ben tabii küçükken dinlediğimi size naklediyorum Ahmediye'den. Ahmed İbican Hazretleri'nin telif eylediği eserden. Cenazesini götürüyorlarmış. Tabii o zaman böyle vesait imkanları falan hemencecik yapılabilecek durumda değil. İşte evine götürülüyor, gasil falan derken anca namaza demek ki yetişecek. Yolda omuzda taşınırken cenazesi Hazretin, ezan başlamış. Ezan-ı Muhammediye okunmaya başlamış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sanki o cenaze, o naaş tonlarca ağırlık gibi, böyle yani yerinde çakılırcasına durmuş. Ne ileri götürmek mümkün, ne geri getirmek. Hareket etme imkanı yok. Taşıyanların üzerinde yük yok. Fakat gitme ve geri durma, geriye doğru yürüme imkanı yok. Herkes yerinde çakılmış. Tabutun durmasıyla. Ne zaman ezan-ı Muhammedi tamam olmuş? La ilahe illallah. Biliyorsunuz ezan dinlerken çok basit bir şeymiş gibi görünür ama çok büyük ecri vardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber denildiğinde, müezzin söylediğinde tekbirleri tekrar etmek. Şehadet kelimelerini eşhedü en la ilahe illallah denilince tekrar etmek. Bakınız, yalnız şuna da dikkat çekelim. Ezan okunurken müezzinle beraber tekrar değil, sözü bitirdikten sonra arkasından tekrar etmek sünnettir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken baş parmakların tırnak üzerini veya baş parmağın tırnak sahasını iki baş parmağı ağız önünde birleştirerek öpüp sonra gözün üstünü sıvazlamak, o şekilde meshetmek de Nuh Aleyhisselam'a verilmiş bir hikmettir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bahşedilmiş bir nimettir. Orada hem eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye tekrar edersiniz, hem de müezzin bunu okurken öperek o baş parmaklarının bulunduğu o hizayı, tırnak üstlerini gözlerinize götürür. O Nur-u Muhammed'le Nur-u Muhammedi'nin ilan edildiği saatte, o vakitte gözlerinizi meshedersiniz. Bu çok iyi gelir. Ben deniz bunu tatbik ettim. Yani ilkokul 4'teydim. Yolda selam verdiğim bir amca, bilemiyorum, çok böyle güzel bir insandı. O insanı da bir daha rastlamadım. Kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. Belki de misafirdi İstanbul'da. Yavuz Selim'de Meseli Paşa Camii'nin orada. Efendim, bir baktım sakallı bir zat. İlkokul 4, selamun aleyküm dedim. Halbuki büyüğün küçüğe selam vermesi lazım ama ben o zatın böyle güzel yüzünü görünce alaka kurmak istedim herhalde, çocuk aklımla. O da ve aleyküm selam dedi. Ya dedi, sen maşallah selam verdin, şunu yaptın, bunu yaptın. Evet dedim, böyle gözümü ovuşturuyordum. Bak dedi, gözlerin rahatsız galiba dedi. Ben Deniz'in de o sıralar bir kitap okuyorum mesela. Daha bir sayfayı okumadan gözlerim sulanmaya başlardı. Ama nasıl yaş akıyor? Yani böyle aşktan falan değil he. Hastalıktan yani. Gözlerim hemen sulanmaya başlardı. Bayağı yaş akardı yani. Böyle 2-3 sayfayı zor okurdum. Ancak ondan sonra kesilirdi. Dedim, gözüm sulanıyor. Evet dedim. Okurken mi sulanıyor? Evet dedi. Evet dedim. Bak dedi, ezan-ı Muhammediye okunurken eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken baş parmaklarını böyle ağzına götür, öp. Nur-u Muhammedi'den nasipdar olmanı temenni ederek gözlerini 3 kere sıvazla, meshet dışarıdan, bak göreceksin gözlerine iyi gelecek dedi. Bakın dostlar, yani yemin etmek istemiyorum ama vallahi ve billahi o gün yaptım, o günden bugüne okurken gözlerim sulanmıyor. Vallahi ve billahi. Yani kimdi o zat bilmiyorum, Hızır mıydı neydi, ama demek ki bana sözü tesir etmiş, inanmışım ki, inandırmış beni, ikna etmiş ki böyle bir şey zuhur etti. Yani Medine'de falan da gittiğinizde görürsünüz. Bu sünneti seneyi bilenler hemen gözlerini mesh ederler. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi müezzin. Siz de eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceksiniz. Malumunuz. Hayyâle salâh, hayyâle salâh, hayyâlel felâh, hayyâlel felâh da tekrarlamıyorsunuz. Her cümle bittiğinde la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi evet namaza geleceğiz. Evet felaha erişeceğiz. Senin inayetinle ya Rabbi. Sen bize ihsan eyle ya Rabbi. Sen ihsan eylemesen biz günahtan nasıl kaçınırız? Sen bize lütufta keremde bulunmasan biz ibadet taata nasıl gideriz? Yapamayız ya Rabbi. Bize yardım eyle ya Rabbi demektir. Sonra müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde biz ne diyeceğiz? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Maalesef cumalarda bilhassa bu çok oluyor. İç ezan okunuyor veya dışarıda ezan okunuyor. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Cemaat hep birden La İlahe illallah diyor. Yahu kardeşim sünnet olan bu değil ki. Sünnet olan La İlahe illallahı da beklemek. Müezzin ne zaman La İlahe illallah der sonundaki heyi tamamlar. Sen o heye biter bitmez La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diye tekrarlarsan ağacın yapraklarının dökülmesi gibi adamın üzerinde günah bırakmaz. Bu kadar ecri vardır. İşte bir insan böyle bir namaza, böyle bir ezana hürmet ederse o insan yarın bir gün elinde imkanı olmaksızın, kendi kudreti olmaksızın bu hareketi yapamayacak bir duruma gelirse Allah Teala onun güzel edebi sayesinde onun amelini yine devam ettirir mi? Ettirir. Hadis de sabit zaten. Bir insan güzel bir ameli devamlı yapıyorsa, hastalık veya başka şeyden dolayı yapamaz hale geldiyse, hatta ölüm bile öyle. Şu an karar verdin kaza namazı kılıyorsun. Ömrün vefa etmedi. 3 sene kıldın, tam bitirmek üzereydin. Ölüm geldi, ecel geldi. Ne oluyor bu adamın durumu? Yaşasaydı hepsini ikmal edecekti. O kararlılıktaydı. O halde aynen namazlarını kaza etmiş gibi, borcunu ödemiş gibi muamele edin diyor Hazreti Allah. Hatta 3 yılı ben fazla söyledim. 5 güne karardı, oldu ecel vaki oldu. Başlamak önemlidir. O yüzden güzel ahlak, güzel edep, kalbinde bir niyete kararlı olmak, Allah Teala'nın bütün hayırlarını, bütün hücrelerinle, bütün azalarınla istemek gibidir. Neden? Edep kalbin ahlakıdır. O yüzden bir şey talep etmek, güzel ahlak olarak meyvasını verdiyse, artık o talep etmenin de önüne geçmiştir. Evet. Çaresizlik içinde kalmıştık. Yani zorunluluk. Buna metinde de öyle geçiyor. Mislul ıstırar. Istırar kadar dilediğini senin için celbeden Allah'a karşı zillet ve ihtiyaç hissetmek kadar da ilahi lütufları çabuklaştıran bir şey yoktur. Yani ben çaresizim ya Rabbi diyerek bu dilediğinin hemen olmasını bu kadar şey yapan ve aynı zamanda Allah'a karşı da boynunu bükerek bir şeyi arz etmen kadar bir işin Allah'ın sana vereceği lütfu hızlandıran başka bir şey yoktur. Yani Allah'a karşı ben sen ancak senden isterim ya Rabbi çaresizim diye bu şekilde yalvarıyorsa bir insan, Allah'a karşı mahviyetle boynunu büküyor ve o şekilde yalvarıyorsa, bu edeple yalvarıyorsa, ben zilletteyim ya Rabbi sen beni aziz kıl ve bunu kalben de inanarak söylüyorsa, işte o kişi, böyle isteyen bir kişi artık Allah'ın ilahi lütfuna çok yakındır. Lütfa mazhar olacaktır. Çok çabuk görülür işi. Yani samimiyetle, muhabbetle dua etmek. Dostlar biz başınızı ağrıttık ama inşallah samimiyetle ve muhabbetle, Cenab-ı Hakk'a karşı zilletle, böyle bir şeyler verdik ettik ya Rabbi sen de bize şunu yap, şu kadar fakire bunu verdim ya Rabbi sen de bizim işimizi gör falan diyerek değil, gerçekten samimiyetle Allah Teala'ya hiçbir şeyim yok ya Rabbi benim, hepsi senin. Ben zelilim, ben günahkarım, ne olur beni affeyle, ne olur şu işimi müşkülümü halleyle diye bir insan bu şekilde bir edep tavrını takınıyorsa artık bilsin ki ilahi lütfa mazhar olmaktadır. Dostlar havalar soğuyor, kış mevsimi bitmiş değil, çocuklarınızı gezdirdiniz, tozdurdunuz. Ve efendim lunaparklara götürdünüz, piknikler yaptınız, memlekete götürdünüz. Güzel. Helal o, hoş olsun. Tabii ki çocuklarınıza ikram etmek güzeldir. Fakat bir kısa mesajla bile şu anda Suriye'den bize iltica etmiş olan bilhassa İHH'nın gayet güzel çalışmaları var. Lütfen bunları unutmayın. Yapıyorlardır nasıl olsa. Gönderiyorlardır demeyin. Yani orada çok samimi çalışan insanlar var. Kafire ve zalime inat da olsa yine sırf bunun için bile tövbe estağfurullah, o insanları zelil etmeyin. Sizler gayret edin. Hakikaten ufak ufak biriken meblağlar çok büyük hizmetleri görüyorlar. Ve bunu yaptıktan sonra da unutun, Allah Teala'dan affınızı talep edin. Çünkü gafiller günah işledikten sonra istiğfar eder. Ariflerse ibadet eyledikten sonra istiğfar ederler. Bunu da unutmayın. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selamı üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.